Uzaktan ameliyatlar mümkün olacak mı peki sizce yapay zeka ve 5G'nin gelişimiyle?
Tabii Göktuğ, çok teşekkürler. Bunu Çin'de yaptılar biliyorsun. Kuantum bilgisayar ve 5G tamamen bütün her şeyi çok değiştirecek. Yani tıp uygulamalarını, cerrahi uygulamalarını, bir fütüristik yaklaşım. 2050'de şu anda yaptığımız bütün ameliyatların robotlar, yani robotik teknolojiyle yapılabileceğini söylüyorlar. Ben bunun daha erken gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu hızla giderse. 5G tabii bunun için çok çok önemli. Çünkü nesnelerin interneti hızlanacak. Çok daha fazla sayıda cihaz birbiriyle konuşabilir, etkileşim yapabilir hale gelecek. Tabii kuantum bilgisayarlar artı bir şey. Çok doğru. Bunlar mümkün olacak. Bunlar şu anda yapılabiliyor. Artık bunlar hayal değil. Ya bir adam oturacak, bütün dünyanın katarakt ameliyatını yapacak belki yani.
Evet.
Ve sonra o adama da gerek kalmayacak. Yapay zeka bu işleri yapacak. Mesela katarakt ameliyatı çok rahatlıkla yapay zekanın yapabileceği bir ameliyat. Şimdi bile bu mümkün. Yani pek çok en az tabii doktor kontrolünde, doktorun süpervizyonunda. Burada kritik olan cerrahi de şudur. Bir cerrah olarak şunu söyleyeyim. Aslında ameliyatı yapmak değil. Ya ameliyatı sana da öğretirim, sen de yaparsın.
Hocamız tekrardan dondu maalesef. Yok, estağfurullah hocam. En son şeyde kaldık. Önemli olan ameliyatı yapmak değil. Bu uzaktan ameliyatı konuşuyorduk.
Evet, yani komplikasyonlarla başa çıkabilmek. Bunun için yine işte doktor robot işbirliği şart. Yani doktor süpervizyon yapacak ki komplikasyonlarla, yani diyelim ki siz bir göğüs ameliyatı yaptınız. Sonra komplikasyon oldu. Hastanın akciğeri söndü. Orada ne yapılacak? Yani burada hiçbir zaman sağlıkçının, tabii bir hemşire için, mesela hemşirelik en az tehdit olan mesleklerden biri. Onlar da çok güzel bir şekilde yapay zekayı kullanacaklar. O zaman şu pek çok ameliyat mümkün olabilecek. Bunu söyleyebiliriz. Evet, başka sual alalım.
Evet, hocam sorularımız bayağı birikti. Peki bu yapay zekanın tedavisi mümkün olmayan hastalıklara çözüm getirme şansı var mı? Yoksa var olanı
Var. Var. Şöyle yeni ilaç geliştirme, mesela sen başta sordun, ben onu yanıtlamadım.
evet, ilaçla ilgili bir soru da gelmişti bu arada. Onunla birleştirebiliriz.
İlaç sektöründe çok kullanılıyor, kullanılacak. Mesela bu COVID tedavisi için diyelim ki eskiden bulunmuş bir takım moleküller var. Bu moleküller şimdi COVID'in de nasıl etki ettiğini, insan vücuduna nasıl girdiğini vesaire biz çözdük. Eski moleküller var. O eski molekülleri tedavide nasıl kullanabiliriz? İşte bunu yapay zekayla ortaya çıkartılıyor. İlaç geliştirmede yapay zeka bir çığır açtı. Muazzam bir şey. Bir kere işleri çok hızlandırdı. Siz binlerce molekülü denemek zorunda kalmıyorsunuz. Yapay zeka size ya şuna şuna bak, bu daha uygundur diyor ve bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. 3-5 moleküle kadar indiriyor. Çok büyük bir geleceği var. Klinik araştırmalarda keza öyle. Yapay zeka ilaç sektöründe çok yararlı bir durumda. Yani araştırmada devrim yaratıyor şu anda.
Hocam peki şu anda yani zaten konuştuk ne kadar yapay zeka ile şu anda birlikte çalışıldığını hali hazırda. Peki güncel tıp eğitiminin sağlıkta yapay zekaya ne kadar entegre olduğunu sormuş bir izleyicimiz. Sizce yeterli mi tıp eğitimi?
Şimdi burada bütün dünya aslında geç kaldı COVID'e kadar. Türkiye'de de işte Mürsel Haspulat, Yusuf Yeşil, başka arkadaşlarımız bu konuda birçok işte Holodoc, yani yapay zeka olsun, AR, VR teknolojiyle eğitim olsun, dijital teknolojilerin eğitimde, tıp eğitiminde ya da genel olarak sağlıkçı eğitiminde kullanılması konusunda çok güzel girişimler, inovasyonları vardı. Bunlara hep bir yana kalındı ama şimdi tabii herkes onların peşinde koşuyor. Çünkü işte tıp eğitimini de yapamıyoruz. Hemşire eğitimini yapamıyoruz. Yüz yüze eğitim aksıyor vesaire. Burada Çin'de bu eğitim konusunda çok ilerleme var. Yani yapay zeka sağlığın hem hizmet, hem eğitim, hem araştırma tarafında, hem de yönetim tarafında çok büyük katkılar yapacak ve biz mesela kitabı yazarken bir sene önce yönetim bölümüne yer verdik fakat eğitime yer vermedik ama bir sene içinde çok fazla eğitim konusunda gelişme oldu. Onun için ve bu alanlar açıkçası çok geliştirmeye açık. Lütfen Murat Ata bu konuda ilginizi sürdürün. Şimdi hemen hemen bütün üniversitelerde yapay zeka kulüpleri var. Birçok da kuruldu. Kurulmayanlar beni arasın. Kurmak isteyenler arkadaşları yönlendirelim ve bu işlere girişin yani. Bir an önce yapın bu işleri.
Evet.
Gelecek burada.
Evet, kesinlikle. Hocam, büyük veri olarak tarihteki ulaşılabilen bütün vakaların girilmesi ne kadar yardımcı olurdu? Yani şu andaki güncel, hani bu hali hazırda yapılmıştır belki aslında tarihteki vakaların da kullanılması veri olarak.
Yani tabii bunların kayıtları ne kadar doğru, ne kadar kullanılabilir, ne kadar etiketlenebilir, yani yapay zekacıların kullanabileceği hale getirilebilir ayrı mesele. Bugün sadece bir küçük hastanede dahi işte devasa veri üretiliyor. En yüksek veri, büyük veri aslında sağlıkta. Ama burada da yani yapay zekayı kullanarak bu veriyi çok daha verimli şekilde kullanmak, bundan bilgi üretmek mümkün. Bunu söyleyelim.
Peki hocam, yapay zeka insan genom projesine yardımcı olur mu? Veya olursa nasıl olur bu çalışma?
Çok kullanılıyor zaten. Daha da kullanılacak. Çok fazla kullanım alanı var. İlk biliyorsunuz 3.6 milyar dolara çıktı ilk genom projesi. Birkaç yıl sürdü. Birçok araştırıcı çalıştı. Şimdi 1000 dolardan da ucuza yapılıyor. Yakın bir gelecekte 100 dolara düşecek ve saatler içinde yapılacak. Bunlar hep yapay zeka sayesinde olan işler. Yani yapay zekanın biyoinformatikte çok fazla yeri var. Doğru. Yani burada bu aslında bu da en önemli alanlardan birisi.
Hocam, peki denetimsiz öğrenme ile verilen big data sağlık verileri ile tespit edemediğimiz bir hastalığı keşfetme olasılığı var mı?
Şimdi burada biraz cümle karışık ama şöyle söyleyeyim. Mesela nadir hastalıklar var benim de ilgilendiğim, yani işte tanımları çeşitli ama işte ender görülen hastalıklar bunlar. Bunları doktorlar tanımıyor. Çünkü diyelim ki 100 binde bir görülen bir hastalık. Nereden bilsin eğitim sırasında görmediyse. Şimdi burada yapay zekayı kullanmaya başladık. Bizde de bu konuda çok güzel çalışmalar var. Çünkü biz nadir hastalıklar için önemli bir ülkeyiz. Burada özellikle yüz vücut deformiteleri olan çocuk veya ilişkin bunu veriyorsunuz. Daha önce bilgileri yüklemişsiniz ve size bir teşhis veriyor. Bunlar da çok yararı olacak. Yapay zekanın oluyor ve daha da olacak. Diyelim ki siz ücra bir köşede görev yapan bir hekimsiniz ya da bir sağlıkçısınız. Şüphelendiniz ya, bu hasta bir tuhaf. Ama benim bildiğim hiçbir şeye benzemiyor. Kitaplarda yok. İnternetten araştırdım, bulamadım. Acaba bu bir nadir hastalık olabilir mi? Bunu gireceksiniz, bilgilerini, bulgularını gireceksiniz ve size bunun karşılığında yapay zekayı da tabii kullanarak uzmanlarla beraber böyle bir çalışma içerisinde arkadaşlarımız İstanbul Üniversitesi'nde çok merkezli bir çalışma dizayn ediyorlar. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği desteği de alacaklar büyük ihtimalle. Ve size bu hastalığı diyecek ki, evet, sizin hastanızda şu var. Bakınız, bu nadir hastalara teşhis konulması ortalama 7 sene sürüyor. Bu 7 sene zarfında defalarca doktora, onlarca kez hastaneye gidiyorlar. Perişan bu insanlar. Onun için yapay zekanın nadir hastalıklarda çok çok büyük bir yeri var. Güzel bir sual. Teşekkürler Fatih.
Evet, yani bunu kullanmayı teşvik etmemiz gerekir aslında. Yani daha da hayatımızı kolaylaştırması için. Evet. Peki damar içine girerek tümörlü hücreyi yapay zeka ile tespit etme ya da yok etme hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani kanser tedavisinde.
Şimdi biz mümkün olduğu kadar invazif yöntem diyoruz. Damara girmek, ameliyat yapmak, biyopsi almak. Tıbbın, bizim hekimlerin, sağlıkçıların şöyle bir şeyi var. Biz mümkün olduğu kadar az invazif yöntem kullanarak teşhis ve tedavi yapmak istiyoruz aslında. Yani bütün tıbbın yönelişi budur. Baştan beri, Hipokrat'tan beri. Yani hastadan biz kan almayalım. Kan almadan teşhisini koyalım. Film çekmeden teşhisini koyalım. İşte ameliyat yapmadan tedavisini gerçekleştirelim. Onun için burada damar içine girerek tümörü yapay zeka, böyle bir şey kullanmıyoruz. Böyle bir yöntem yok. Böyle bir yönteme arayışı içinde de değil tıp. Ama şunun arayışı içinde, yani bir takım öngörü, burada Beste'nin aslında söylediği çok güzel, benim vurgulamam gerekirdi. Yapay zeka muazzam bir öngörü aracı İrem. Şöyle, bundan değil, elektrokardiyografiden örnek vereyim. EKG biliyorsunuz, kalp elektrosu. Yani kalpteki elektrikli aktiviteyi gösteriyor. Böyle bir eğriler falan. Hastaya böyle bir şeyler takıyorlar, kalbin elektrosunu çekiyorlar. Şimdi biz hekim olarak baktığımızda bunu bir çizgi, bir grafik olarak görüyoruz. Ve diyoruz ki ya bu enfarktüs geçiriyor, kalp krizi var, yok işte şu var, bu var falan. Yapay zeka öyle görmüyor. Yapay zeka orada o çizgiyi oluşturan her bir noktayı kalbin fonksiyonu olarak görüyor. Ve bize diyor ki ya Doktor Melih, sen bu hastada şu anda normal elektro görüyorsun ama bu hasta 5 sene sonra kalp yetmezliğine girecek. Şimdi bu muazzam bir şey. Bu ilk defa oluyor. Artı başka bir şey de söylüyor. Mesela inme. Yüksek tansiyon diye bir hastalık var. Tansiyon yüksekliği. Bu hastalarda inme, yani beyin felci, çok ciddi bir problem. Bize diyor ki ya Doktor Melih, senin şu hastanın son 10 günlük tansiyon rakamlarından ben memnun değilim. Bu inme geçirebilir diyor. Şimdi bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Çok fazla bu konuda şey var, çalışma var. Ve onun için bizim Hipokrat'tan beri gelen tıbbın mottosu vardır. Önce zarar verme. Bugün nadir hastalıklar şeyi vardı, orada da bir grup mottosuydu. Artık bu değişti. Ben değiştirdim bunu. Öngörü ile sağlığı geliştirme. Yani bilhassa yapay zekayı kullanarak artık öngörü ile sağlığı geliştirme aşamasına geçtik biz, insanlık olarak, tıp olarak. Bu çok çok çok mühim. Mesela septik şok dediğimiz bir hadise var. Mikropların kana karışıp ölüme yol açması, şoka yol açması. Bunu bize önceden haber veriyor. Onun için bu yani yapay zekanın bu şekilde de çok çok farklı yararları var. Beste, teşekkür ederim sana da bu sual için.